Ayrım 33. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 409. Gandhi'yi dinlerken. Zen Avesta, ışık gölgelerin sesi, söz gönüllerin ışığı diyor. Tevrat'a göre önce söz vardı, söz yani ses. İsrailoğulları Arz-ı Mev'u'da geldikleri zaman karşılarında Jeriko'yu buldular. Yalçın ve aşılmaz duvarları ile düşman bir ülkeydi Jeriko. İsrailoğullarının topu tüfeği yoktu. Jeriko'nun duvarlarını ilahiler yıktı. İlahiler yani ses. İnanıyorum. Gandhi'nin bu dost ve yumuşak sesi de tahakkümün duvarlarını İskambil'den şatolar gibi devirmedi mi? 300 milyonun şuuruna takılan bu zincire bu ses kırdı. Berrak, telaşsız, sakin. Ama İsrafil'in suru kadar heybetli. Yalnız Hint'e, yalnız Asya'ya, yalnız esir milletlere değil, bütün insanlığa sesleniyor. Bu metin, Hint Kültür Cemiyeti'nde Gandhi'nin sesi banttan dinlendikten sonra Cemil Meriç tarafından irticalen yapılan konuşmanın geliştirilmiş ve yazıya geçirilmiş halidir. Yılını tam olarak bilmememize rağmen, konuşmanın 1962 veya 1963'te yapılmış olduğu düşünülebilir. Sömürgeciliğin alnına mane, tesel, fares. Latince deyim, mane, tesel, fares olarak Fransızcalaştırılmış, Türkçe okunuşu mane, tesel, fares. Tevrat'ta geçen bir deyim, Baltazar'ın sarayının duvarına görünmeyen bir el tarafından yazılmış. Mane, Allah senin krallığını saydı ve sona erdirdi. Tesel, terazide tartıldın ve eksik bulundun. Fares, ülken bölündü ve Medlere ve Farslara verildi. Günümüzde sonunun geldiği anlamında kullanılıyor. Damgasını vuran bu dost, bu güzel, bu mübarek ses karşısında saygıyla eğiliyorum. Bana öyle geliyor ki tarihe yol gösteren bütün resuller böyle konuşurdu. Ak saçlı Arya çobanları tanrılara bu sesle hitap etmişlerdi. Vedalar bu sesle okunur. Upanishadlar bu sesle fısıldanır. Ramayana'nın şarkıları bu sesle haykırılırdı. Britanya adalarında kuş sürüleri dolaşırken Himalaya dorukları bu sesle ürpermişti. Bu seste bütün Hint var, bütün Hint, hatta bütün insanlık. Bir sesi böylesine kadirleştiren hangi mucize? Bir sesi böylesine kadirleştiren hangi mucize? Hangi sesler milletlerin hafızasına ateşten harflerle yazılabiliyor? Hangi sesler gökte yıldız oluyor, gönülde ışık? Bir milletin emellerini dile getiren sesler, İnanan adamın sesi, gönülden gelen ses. Nietzsche felaketler diliyor dostlarına. Hakkı var. İnsan denen balçığı tunçtan bir heykel haline getiren ızdırabın yıldırımlarıdır. Yıl 1893. Güney Afrika'dayız. Pretoria'ya giden trenin birinci mevki kompartmanında genç bir adam var. Hukuk tahsilini Londra'da yapmış. Etrafındakilerden saygı görmeye alışık. Vakur ve içine kapalı bir genç. Hintli'den çok Avrupalı. Milliyetini gösteren yalnız başındaki sarıkla derisinin rengi. Bu sakin delikanlıyı yakasından yakalayıp tarihin girdabına fırlatan bir kondüktörün eli. Esmer olduğu için trenden atılan genç avukat, mezelletin ne olduğunu o yolculukta öğrendi. Tokatlandı, tekmelendi, otellerden kovuldu. Acılar eritti o elmasın cürufuna. Bir vicdanla bir imparatorluk arasındaki cenk o gün başladı. Bir yanda dövüşmekten çok dua etmek için yaratılmış narin Mohandas, ötede topları tüfekleriyle koca bir imparatorluk. Ve 57 yıl süren kavga. Mohandas politikayı ulvileştiren adamdır. İnsanlığı bir boğa yılanı gibi kıskıvrak saran politikadan hiçbir zaman hoşlanmamıştır Gandhi. Mohandas Karamçand Gandhi, 2 Ekim 1869'da Porbandar'da Hindu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 13 yaşında evlendi. İlki bebekken ölen 5 çocuğu oldu. Gençliğinde ortalama bir öğrenciydi. 18 yaşında avukat olmak için hukuk eğitimi almak üzere Londra'ya gitti. Eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere ve Galler Barosu'na kaydoldu, ülkesine döndü, Bombay'daki ilk avukatlık deneyimi hüsranla sonuçlanınca Rashcott'a geri döndü. Öğretmenlik, arzuhalcilik gibi geçici işler yaptı. Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olan Güney Afrika'daki bir Hindistan firmasının önerdiği işi kabul ederek Güney Afrika'ya gitti. Burada Hintlilerin maruz kaldığı ırkçılık, önyargı ve haksızlıklara tanık oldu. Hintlilerin oy kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısına karşı çıktı. Güney Afrika'daki kalış süresini uzattı. Natal Hint Kongresi'ni kurarak buradaki Hintlileri ortak bir siyasi güç arkasında topladı. Hintli nüfusun zorla kayıt altına alınmasını öngören yasaya Satya, Graha ve pasif direniş yöntemleriyle karşı çıktı. 7 yıl süren bu mücadele sırasında şiddet içermeyen başkaldırılar nedeniyle aralarında Gandhi'nin de bulunduğu binlerce Hintli hapsedildi, kırbançlandı, hatta vuruldu. 1906'da çıkarmaya başladığı Indian Opinion gazetesinde kimi görüşlerini dile getirdi. 1893 ila 1914 yılları arasında Güney Afrika'daki çeşitli yurttaşlık hareketine önderlik ettikten sonra Hindistan'a döndü, kendisini Hindistan Bağımsızlık Hareketi'ne adadı. 1916 ila 1945. Yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi. Hindistan Ulusal Kongresi'nin liderliğini üstlenerek ülke çapında yoksulluğun azalması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliğine kavuşması, en önemlisi Hindistan'ın yabancı hakimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüttü. 1930'daki Tuz yürüyüşüyle ülkesinin Britanya'ya karşı baş kaldırmasına öncülük etti. Hem kişisel arınma hem de protesto amacıyla oruçlar tuttu. Güney Afrika'da olduğu gibi ülkesinde de birçok kere hapsedildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hintlilerin savaşa sokulmasına karşı çıktı. Savaş ilerledikçe bağımsızlık isteği yoğunlaştı. Hazırladığı bir çağrı ile Britanyalıların Hindistan'ı terk etmelerini istedi. Hindistan'ı terk et hareketi, mücadelenin tarihindeki en kuvvetli eylem oldu. Toplu tutuklamalar ve şiddet önemli boyutlara ulaştı. Binlerce eylemci polis ateşiyle öldü, yaralandı, tutuklandı. Gandhi de 1942'de Bombay'da tutuklanarak 2 yıl Pune'de Ağa Han Sarayı'nda tutuldu. Sağlığının bozulması sonucu salıverildi. İç savaşı önlemenin tek yolu olarak Hindistan'ın bölünmesine istemese de razı oldu. 30 Ocak 1948'de Yeni Delhi'deki evinde bir Hindu radikal tarafından öldürüldü. 1930'da Time dergisi tarafından yılın adamı seçildi. 1937 ila 1948 yılları arasında 5 kez Nobel'e aday gösterilmesine rağmen Nobel Barış Ödülünü alamadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2007'de oy birliğiyle aldığı bir kararla doğum yıl dönümü Uluslararası Şiddete Hayır Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca doğum günü Hindistan'da ulusal bayram kabul edilmiştir. Gandhi'nin yaşamı 1982'de Richard Attenborough tarafından sinemaya uyarlanmış, film 8 dalda Oscar ve 3 dalda Golden Globe ödülü almıştır. Üretken bir yazar olan Gandhi'nin Güney Afrika'da bulunduğu yıllarda çıkardığı Harijan, Gujarati ve Hindu dillerinin yanı sıra İngilizce olarak da çıkmış, haftalık Indian Opinion İngilizce olarak yayımlanmış, Hindistan'a döndükten sonra İngilizce olarak çıkardığı haftalık Young Indian'ın yanı sıra Gujarati dilinde çıkardığı Navajivan dahil pek çok gazete ve derginin yazarlığını ve editörlüğünü yapmıştır. Aralarında otobiyografisi Doğrulukla olan deneyimlerimin öyküsünün de An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth bulunduğu eserleri 1960'da Mahatma Gandhi'nin tüm eserleri The Collected Works of Mahatma Gandhi adıyla Hindistan hükümeti tarafından 100 cilt olarak yaklaşık 50 bin sayfa basılmıştır. Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Gov of India, Gandhi'nin eserlerinin pek azı Fransızca'ya çevrilmiştir. Yaşam öyküsü Türkçe'ye de çevrilmiştir. Mahatma Gandhi, Bir Yaşam Öyküsü, Yaşadığım Gerçeğin Öyküsü, çeviren Vedat Günyol, Cem Yayınları, İstanbul 2001, 496 sayfa. Bir başka çeviri için bakınız Mahatma Gandhi, çeviren Emre Miyasoğlu, Konak Yayınları, İstanbul 2009, 496 sayfa. Güceratça yazılan eser önce İngilizce'ye sonra da Fransızca'ya çevrilmiştir. İngilizce çeviri 1940 yılında Mohadev Desai tarafından yapılmıştır. An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth. Gandhi Book Center, Bombay. Navajivan Publishing House, Ahmedabad. Fransızca çeviri bundan 10 yıl sonra George Belmont tarafından gerçekleştirilmiş. Eserin sunuş yazısını ve notlarını Pierre Mail kaleme almıştır. Experience de Vérité ou Autobiographie, Pouf, Paris, 1950, 679 sayfa. Bu çeviri, Autobiographie ou Mes Expériences de Vérité başlığıyla ve Oliver Lacombe tarafından gözden geçirilerek, Kadriş, Pouf yayın evi tarafından 1964 ila 2007 arasında defalarca basılır. Eser, 1999'da HarperCollins Publishers tarafından seçilen 20. yüzyılın en önemli 100 spiritüel eseri arasında yer alır. Çeşitli nümerik versiyonları bulunmaktadır. Gandhi'nin kısa bir yaşam öyküsü için bakınız Cemil Meriç Bir Dünyanın Eşiğinde Mahatma Gandhi İletişim Yayınları 1. Baskı İstanbul 1994 sayfa 264 ila 267 arası. Cemil Meriç'in kütüphanesinde Gandhi ile ilgili bazı eserler. Romain Rolland, Mahatma Gandhi, yeni baskı ve son söz ilavesiyle Library Stock Paris, 1924, 204 sayfa. Kitap 3 ay içinde 41 baskı yapmış, 21 bin adet basılmış. Gandhi, La Jeune Inde, Fransızca'ya çeviren Helen Hart. Girişi yazan Romain Rolland, Library Stock Paris, 1924, 380 sayfa. İkinci baskı, 1948. 1919 ile 1922 yılları arasında Gandhi'nin siyasi yazılarından yapılan bir seçki. Young India, 1919 ila 1922, with a brief sketch of non-cooperation movement by Babu Rajendra Prasad. Ganesan Publisher, 1922, 1199 sayfa. Chris Horlal, Masruvala, Gandhi, E. Marx, Çeviri, F. Didier. Giriş, Vinoba, Önsöz, Lanza del Vasto, De Noel, Paris, 1957, 212 sayfa. Türkçe olarak, Louis Fischer, Emperyalizme Karşı Silahsız Savaşçı, Mahatma Gandhi, çeviren Engin Tonguç. İkinci basılış, Varlık Yayın Evi, İstanbul, 1971, 286 sayfa. Janet Eaton, Gandhi, Kılıçsız Mücahit, Türkçesi Sophie Huri, Amerikan Board Neşriyat Dairesi, İstanbul 1961, 217 sayfa. Çağımızın ve belki de bütün çağların en büyük destanı bu. Bu korkunç kavga yanında Davut'la Goliath'ın dövüşü ne kadar gülünç. Bu destan da bütün destanlar gibi bir millet yarattı. Hint, zulmün süngüsünü kanının alevinde eriten ve yalnız kendi istiklali için değil, insanlığın kurtuluşu için de fedai can eden Mesih millet ve Gandhi, ona benliğindeki azameti keşfettiren yol gösterici. İlyada, Şehname, Mahabharata, Mahatma'nın yarattığı epope yanında ne kadar zavallı. Mahatma yani büyük ruh, aşk ve marifet yoluyla Tanrı'ya erişen. Tagore'u dinleyelim. Nihayet Gandhi göründü. Binlerce bedbahtın kulübesi önünde durdu. onlar gibi giyinmişti, onların dilini konuşuyordu. Kitaplardan öğrenmemişti söylediklerini. Hakikat dile geliyordu dudaklarında. Onun için Mahatma dediler Gandhi'ye. Bu onun gerçek adı. Hind'in bütün insanları onun bir parçası. Hakikatle temas eden Hint, kendi ruhundaki kuvvetleri keşfetti. Ve gerçek aşk, Hintlinin kapısını çalar çalmaz o kapı ardına kadar açıldı. Tereddütler kalktı ortadan. Hakikat, hakikati uyandırdı. Romain Rolland, Mahatma Gandhi, içinde sayfa 123. Son söz eklenmiş yeni baskı, Stock, Paris, 1924. Soyları, dilleri, dinleri birbirinden farklı 300 milyon insanı tek kalp haline getirmek. Mahatma bu mucizeyi nasıl başardı? Kalabalıkları bir masal köheylanı gibi dilediği ufuklara kanatlandırırken hiçbir zaman efsanelerin halesine tenezzül etmedi. Düşmanlarının bile kendisinden evliya gibi bahsettikleri bu adam her türlü tabiat üstü unvandan müteneffirdi. Hem de hurafelerin hakikatle sarmaş dolaş olduğu bir ülkede. Karşısında diz çöken kalabalıklara, o kalabalıktan herhangi biri gibi hizmet etti. Mahatma, ikbalin sarhoş edemediği tek büyük lider. Mahatma, lahuti sesler duymak iddiasında bulunmayan tek büyük mistik. Hayatın ezeli hakikatleri üzerinde tecrübeler yapan, arada bir aldanan, sizin, benim gibi bir insan. Ama yalnız kendisinin değil, dalgalandırdığı insan okyanuslarının da sorumluluğunu yüklenecek kadar dürüst ve fedakar. Belki onu bu kadar sevişimiz de bize çok yakın oluşundan. Tarihin hiçbir kahramanı Gandhi kadar mütevazı değildir. Alkış rahatsız eder onu. Vahiy ile ilgisi yoktur. Jandark gibi sesler duymaz. Tam bir samimiyet. Ben de her Hintli gibi dua ederim. Ama Tanrı'nın hiçbir ilhamına mazhar olmadım. Tanrı'nın sesi her insanın vicdanında tecelli eder. Ama içimizden yükselen o sese kulaklarımızı tıkarız. Ben Hind'in ve insanlığın aciz bir hizmetkarı, aciz bir işçisiyim. Bir tarikat kurmak istemiyorum. Yeni hakikatler getirdiğim yok. Perse canavarlar avlarken yüzünü bir bulutla örtermiş. Gandhi'nin en çok iğrendiği şey sis ve sır. Başı bulutlar arasında kaybolan bir masal kahramanı değil Mahatma. Ama mitolojinin bütün kahramanlarından daha yüce. Breton savaşçıları zırhlı düşmanları ile çıplak dövüşürlermiş. Çıplak ve yalın kılıç. Gandhi düşman süngülerine göğsüyle karşı koyan adam. Bu son şövalyenin tek silahı var. Feragat kılıcı. Bu kılıç Gandhi'ye ecdadından kalmış. Önce ellerini kana boyayan ihtiyar rişiler, kılıcın faydasızlığını anlamakta gecikmemişler ve yeni bir silah icat etmişler. Ahimsa. Ahimsa bütün kapıları açan anahtar. Cana kıymayacak, gönül yıkmayacaksın. Şiddet uçuruma açılan bir yol. Bütün tarih bunu haykırmıyor mu? İnsanlığın kurtuluşu bahsinde son ümit, ahimsa. Ahimsanın tevekkülle ilgisi yok. Kollarını kavuşturup beklemeyeceksin. Meydan okuyacaksın ölüme ve ölüm korkacak senden. Zafere götüren tek yol Satya Graha. Hak yolu, aşk yolu. Kuzey kutbu ile güney kutbu arasında ne kadar fark varsa Satya Graha ile pasif mukavemet arasında o kadar fark var. Pasif mukavemet zayıfların silahıdır. Zayıflar hedefe varmak için şiddet de kullanabilir. Halbuki Satya Graha kuvvetlinin silahıdır ve şiddeti reddeder. Satyagraha kelime anlamı haklı deneme. Haksızlığa karşı koymak manasına kullanılıyor. Gandhi'nin tarifine göre hakikate bağlanmak. Hakikatin gücü, sevginin gücü veya ruhi güç. Sonra da ruhi güç ve sevgi gücü sayesinde hakikatin zaferi. Satyagraha Gandhi'nin buluşu. Birinin hakikat sandığını öteki hata sayabilir. Hakikati aramak için karşısındakine şiddet kullanmamak, hasmını sabır ve sempatiyle hatadan kurtarmak lazım. Sabretmek, acıya katlanmak demek. Hayat ölümden doğar. Başağın fışkırabilmesi için tohumun çatlaması lazım. Izdırap kanunu varlığımızın bir parçası. Hürriyet bir mükafat. Feragatin mükafatı. Gandhi'nin başbuğluk ettiği orduda korkağa ve alçağa yer yok. Öldürmeden ölmek cesaretlerin en büyüğü. Kavgadan kaçacağına silaha sarıl. Şiddet alçaklıktan daha üstün. Zor hayvana yakışır. Ahimsa insana. Hayvanın gücü pençesindedir. İnsanınki ruhunda. Bir tek adam bütün bir imparatorluğa meydan okuyabilir. Zafer ızdıraba katlanmasını bilenindir. Zora başvuranın değil. Hint zillet içinde yaşayacağına silaha sarılsın daha iyi. Ama onun silahı tank ve tüfek değil. Ruhundaki sonsuz güç, büyük feragat. Romain Rolland, AGE içinde sayfa 54. Gandhi milliyetçidir. İnsanlığı sevdiği için milliyetçi. Millet sevgisiyle insan sevgisi aynı şey ona göre. Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. Ama beni önüne katıp götürmemeli. İman bir zindan değildir. Tanrı'nın bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne din ayrılığı, ne renk ayrılığı. Romain Rolland, AGE içinde, sayfa 122. Hristiyanların tanrısı dünyaya bir kere iner. Bu onun için büyük bir fedakarlıktır. Hind'in tanrısı evrensel savaşa sık sık katılır. Dünyayı karanlıklar basınca tarih sahnesinde boy gösterir ve yeni bir devir açar. Kızmadan, heyecanlanmadan başarır işini. Tanrı'nın zaman zaman insan kılığında belirmesi, kainatın bitip tükenmeyen operasında bir nevi leitmotiv. Krishna, Rama, Buda ve Gandhi. Bu ezeli cevherin binbir tecellisinden birkaçı değil mi? Zora yok demek. Lanza del Vasto acı acı şikayet ediyor. Lanza del Vasto 1901 ila 1981. İtalyan asıllı Fransız filozof, şair, ressam ve heykeltıraş. Romain Rolland'ın Gandhi ile ilgili eserinden de etkilenerek 1936'da Hindistan'a gider. Gandhi'nin yanında 3 ay kadar kalır. Zor yok prensibini benimser. Fransa'da ilkini 1948'de kurduğu komünlerde spiritüel yaklaşımı, sade bir yaşam biçimini, pasifizmi ve ekolojiyi öne çıkarır. Düşüncesinin temelinde yatan Hristiyan bir dünya görüşüdür. Ama komünlerine başka inançta olanları da inancı olmayanları da kabul eder. Öncelikle zor yok prensibini kabul eden, çalışmayı seven, ziraatte hayvan gücünü kullanan, dualar eden, oruç tutan, çeşitli eğlenceler düzenleyen kadınlı erkekli topluluklardan oluşmaktadır komünler. Del Vasto 1957'den itibaren sesini duyuran bir aktivisttir de. Fransızların Cezayir'de başlattıkları savaşa, işkencelere, atom bombası yapımı için plütonyum üreten Markol nükleer santraline, bazı askeri tesislerin genişletilmesi için Larzak köylülerinin topraklarına el konmasına, Fransa'daki Creys-Malville nükleer santraline şiddetle karşı çıkar, açlık grevleri yapar. 1963'te Papa'nın genel olarak her türlü savaşa karşı olduğunu kabul ve ilan etmesi için 40 günlük bir açlık grevine daha gider. Lanza del Vasto'nun bazı eserleri, Hindistan yolculuğunu anlatan ve 1943'te yayımladığı Le Pèlerinage aux Sources, Kaynaklara Dönüş, De Noël 1943, Gallimard 1989, Le Rocher 1993, Commenté de l'Evangile, İncil Yorumu, De Noël 1951, Le Rocher 1994. Gandhi Düşüncesi dizisinden çıkan 8 eserin ön sözleri. 1965 ila 1985 arası. Approche de la vie intérieur, içsel yaşama yaklaşım. De Noël 1962, Le Rocher 1992. La Monte des âmes vivantes, yaşayan ruhların yükselişi. De Noël 1968, Technique de la non-violence, zor yok tekniği. De Noël 1971, Gallimard 1988. Gandhi'nin eseri ancak yarı yarıya çevrilmiş Fransızcaya. Zor yok hareketinin Kumarappa ve Mashruvala gibi Hintli, Richard Gregg gibi yabancı en büyük nazariyecilerini kimse tanımıyor. Gandhi'nin yerine geçen Vinoba da bir meçhul. Gandhi'nin batıdaki kaynaklarını da merak etmiyoruz. Ne Tolstoy'u, Tanrı'nın beldesi içinizdedir, ne Ruskin'i, sonuncuyu da kendin gibi, ne Thoreau'yu, medeni itaatsizlik okuyan var. Leon Tolstoy'un 1828 ila 1910, bu eserinin Rusça ilk baskısı 1893. Tanrı'nın beldesi içinizdedir'in İngilizcesi The Kingdom of God is within you. Fransızcası Le Royaume de Creu et en vous. Fransızca son baskılarından biri. Edition Le Passage Clandestin. Paris 2010 192 sayfa. John Ruskin'in 1819-1900 Sonuncuyu da kendin gibinin orijinali Unto This Last bir dergide yayımlanan 4 denemeden oluşur. 1860. Kitap olarak 1862'de basılır. Fransızcası Acedernier comme étoile. Kitabı 1904'te keşfeden Gandhi, eserin Gujaratça dilinde bir adaptasyonunu yapar. Sarvodaya 1908. Bu adaptasyon 1951'de Vaji Govinji Desai tarafından İngilizceye çevrilir. Navajivan, Ahmedabad. Les Ouvres de la Dernière Heure başlıklı bir felsefe doktorası sayılan Jean Forget de bu metni Fransızcaya kazandırarak çalışmasının başına koyar. Unto This Last, Une Paraphrase par Mohandas Gandhi, 1993. Henry David Thoreau'nun 1817 ila 1862 Medeni İtaatsizlik adlı kısa eserinin İngilizcesi Civil Disobedience aslı Resistance to the Civil Government başlığını taşıyan 1848 yılında verdiği bir konferans. Kitap olarak ilk baskısı 1849. Fransızcası La Désobéissance Civile son baskıları arasında Guillaume Villeneuve çevirisi Mille et une Nuit Paris 1997 64 sayfa. Edition Le Passager Clandestin Paris 2007 75 sayfa. L'Escalier Aids 2011 elektronik kitap olarak da birçok nümerik baskısı var. Ayrıca bakınız Henry David Thoreau ve Gandhi, Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, çevirenler Fatma Ünsal, Hakan Arslan, Vadi Yayınları, İstanbul 1997. Anlaşmazlıkları zor yokla çözmek, tek kurtuluş yolu Delvasto'ya göre. Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz. Çatışan milletlerle sınıflar, gelişen teknik, uçuruma açılan iki ray. Dünyamız hiçbir zaman birleşmeye bu kadar yakın, birlikten bu kadar uzak olmamıştır. İmparatorluklar yok artık, iki blok var. Bu blokların içindeki milletler de sadece kitle, yani şekilsiz, ağır ve önlerindeki her şeyi ezerek aşağı yuvarlamaya hazır nesne. Hakim devletler bir ülkenin adını taşımıyor. İsimleri baş harflerden ibaret. Pençeleri birbirinin karnına geçmiş iki canavar. Bu azgın düşmanların en göze çarpan tarafı benzerlikleri. Benzerliklerinin başında da insanı sevmeyişleri geliyor. Canavar sıfatı bile hafif onlar için. Canavar, hayvani ve tabii bir ucube. İnsan cemiyetleri ise hayvani tabiatlarını bile kaybettiler. Birbirine çevrili iki makine, bütün insanları ezmeye hazır. Her iki bloğun rejimi de kanlı bir ihtilal üzerine kurulu. Temellerinde zor var ve zor sayesinde ayakta duruyorlar. Zor veya yalan, ikisi de bir. Gandhi, zor yokla hakikat aynı şeydir diyor. Demek ki zor da yalandan ayrılmaz. Zorlamak, bozmaktır. Zorlanan hakikatlerden yani yalanlardan ilki her iki rejimin de zora dayandıklarını inkar etmeleri ve barışçı olduklarını ileri sürmeleridir. Oysa ikisinin de iftihar vesilesi atom. Birinci bloğun temelinde Fransız ihtilali var. Mecburi askerlik hizmetini kanunlaştıran o. Topyekün savaşa ilk hazırlık. İkinci blok kadınları da silahlandırdı. İkisi de barış diye meliyorlar ama sesleri ejder sesi, boynuzları kuzu boynuzu. Bu hastaları bir, şiddet. Kanunları aynı, madde. Bu lanet zincirini ancak hakikat, adalet ve aşk kırabilir. Kavga kanlı bir abesten ibaret. Zafer yok. Tekniğin son mucizesi bomba. Batının iki çehresi kapitalizmle komünizm. Biri kumarhane, öteki mahpes. Üçüncü yol zekanın yolu. Silahı zor yok. Zora yok demek erkekçe bir direniş. Boyun eğen bir direniş değil. Bu kavgada tembelliğe, tarafsızlığa yer yok. Korktuğu için haksızlığa boyun eğen zora yok demiş olmaz. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağı olur. Zor yok, barış mı, savaş mı? Savaş. Her zorba yiğitlikten dem vurur. Sahte bir kahramanlık. Zorba kuşatılınca teslim olur, tehlike karşısında sıvışır. Zora yok diyen her an tehlikeyle karşı karşıyadır. Kendini korumaz, gerilemez, susmaz, bir yana çekilmez. Tek gerçek yiğitlik zora yok demektir. Zora yok demek insana güvenmektir. Düşmanı dost ederek yok etmek, kaçırmak değil, vicdanıyla baş başa kalmak. Küçültmek değil, küçültmekten kurtarmak. Hakkın gücüne inanan zor yok diyebilir. Hakkın ezeliği cihan şümul gücüne. Düşman aldanandır. Savaş bir diyalog. Işıkla karanlığın diyaloğu. Düşman gözü bağlı olandır. Savaşın amacı bu bağları çözmek, kinin, öfkenin bağlarını, peşin hükmün, küçümseyişin, güvensizliğin, inadın bağlarını. Zora yok diyen şuna inanır. Haksız olduğunu anlayan kavgayı sürdüremez. Bunun için Gandhi, hakikatle zor yok aynı şey diyor. Bunun için zor yok savaşının adı Satyagraha. Hakikatle kaynaşma. Zor yok mücahidinin davası açık olmalı. Bir vehim uğrunda savaşıyorsa bozguna uğrar. Yani haksız olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Zora yok demek hakka hak vermektir. Lanza Del Vasto'nun 1901 ila 1981 yönettiği Gandhi'nin Düşüncesi koleksiyonunda yayınlanmış bir eserin Lanza Del Vasto tarafından kaleme alınmış sunuş yazısından Cemil Meriç'in yaptığı özet. Sayfa 9 ila 42 arası. Eserin yazarı Krisorlar Masrovala, Gandhi E. Marx, Fransızca'ya çeviren F. Didier. Girişi Vinoba Bhave yazmış, sayfa 45 ila 91 arası. Edisyon Daniel, Paris, 1957, 207 sayfa. 33. ayrımın sonu, sayfa 420.